İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 31.
Ertesi gün Seyran'la kolları sıvayıp mutfağa girdiler. Mehmet bir kuzu kestirmişti. Seyran bir gecede değişmişti. Gözleri, eli, ayağı, bütün bedeni gülüyor, yöresine sevinç dağıtıyordu. Onun sevinci Hürüce'ye de geçti. Kütükte et döverek bir içli köfte yaptılar ki bir yiyen bir daha yer, hem de parmaklarını birlikte yer. Çok başka yemekler de yaptılar. Titizleniyorlardı. Bu gece yemeğe konuklar geleceklerdi. İnce Mehmet'in sofrasında kuş sütü bile eksik olmamalıydı. O Ali'nin resmini yapan usta da gelecekti. Kim bilir nasıl kutsal keramet sahibi bir kişiydi. Onu en çok da Ali'ye can veren, kurdu kuşu dirilten ellerini merak ediyordu. Her şeyini merak ediyordu ya, en çok ellerini merak ediyordu. Herhal onun gözleri de başka türlü bakar, başka türlü görürdü. Yitikleri, gizlileri bile akşamı iple çektiler. Önce Zeki Nejat, karısı üç çocuğuyla geldi. Karısı çok gençti ve kesik saçlıydı. Hürü Ana onun kısa erkek saçlarından azıcık uzun saçlarına takıldı ama şaşmadı. Kadının başı da açıktı. Hürü Ana buna da şaşmadı. Etekleri de kısaydı. Uzun topuklu ayakkabı giymişti. Hürü Ana bunun üstünde bu nasıl duruyor, nasıl yürüyor diye şaşırdı. Yakasını da memelerine kadar açmıştı. Madem ki Mehmet'in konuğuydular, haklarında kötü bir şey düşünmedi. Düşündüklerini hiç belli etmeden evin büyüğü olaraktan onları güler yüzle karşıladı. Odaya buyur etti incelikle. Öğretmen üstü eski yazıyla donatılmış bir gümüş tepsi getirmişti. Yeni kurulan eve, çok güzeldi. Güzeldi ya, biraz eski olduğu belliydi. Belliydi ya, zarar etmezdi. Madem ki üstünde hak kelamı yazılıydı, demek ki değerli bir şeydi. Onlara canı yürekten sağ olun dedi. Çok iyi insanlar gibi gözüküyorlardı. Çocuklarını sevdi. Her çocuğa köyden Mehmet'i için getirmiş iri pespembe narlardan içi giderek Mehmet'in narlarını başkasına nasıl veririm diyerek verdi. Arkadan Efendi Hazretleri dedikleri usta elinde kapağı altın yaldızı, kabı içinde bir Kur'an getirdi. Kitabı öpüp başına götürdükten sonra Hürü Ana'ya verdi. Hürü Ana'yı Efendi Hazretleri'ni görür görmez bir titreme almıştı. Kur'an-ı Kerim'i elleri zangır zangır ederek aldı, dudağına zorla ulaştırdı, öperken az daha yere düşürüyordu. Mehmet hemen ona yetişti, kitabı elinden aldı, götürdü, en üstteki çiviye astı. Hürü Ana ayakta duramadı, gitti kendisini öğretmenin hanımının yanına attı. Oraya yığıldı kaldı. Mehmet ona su getirdi, suyu yudum yudum içti. Kendine gelir gibi oldu. İlk önce karşısına oturmuş Efendi Hazretlerine baktı. Gözlerini, ellerini göremiyordu. Gözü Efendi Hazretlerinin mintanına, mintanındaki sedef düğmeye takılmıştı. Az sonra kendini toparladı, yüreklendi. Önce ellerine kaydı, gözleri, parmakları upuzundu. Gözlerini onun ellerinden ayırıp da bir türlü gözlerine götüremiyordu. Sonra onun gözlerinden başka her yerini gördü. Mintanın da hep boya lekeleri vardı. Onun o mübarek elleri de boyalı, tırnakları da uzamıştı. Gözlerini görünce gene titremeye başladı. Gözleri insanın gözlerinin içine içine bakıyor, insanın yüreğinin, kafasının içinde ne var ne yoksa görüyor, geçmişini de geleceğini de okuyordu. Abdüselam Hoca başörtülü uzun fistanından ayakları bile zar zor görülen karısıyla geldi. O da bir kahve değirmeni, bir semaver, altın yaldızlı ince belli çay bardakları getirmişti. Semaver değirmen öylesine bir sarı ışıltıdaydı ki hayran kaldılar. Mehmet'in başındaki o eski sarı güneş ışıkları değirmen ve semaverle birlikte çaktı, söndü, savruldu. Seyran siniyi ortaya getirdi. Hocanın karısı Hürü Ana, Soyran sofrayı donattılar. Önce büyük sahanda tüten içli köfteyi getirmişlerdi. Sofraya dört erkek, bir de öğretmenin karısı oturmuşlardı. Öteki kadınlarla çocuklar yemeklerini mutfakta yediler. Hocayla Efendi Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra kaldıkları yerden yeniden konuşmaya başladılar. Daha doğrusu konuşmuyorlar, hep öğretmeni dinliyorlardı. Çok coşkulu bir adamdı. Nutuk çeker gibi elini kolunu sallayarak, kendinden geçerek konuşuyordu. Antep cephesinde Şahin Bey'in köprüde tek başına koca bir Fransız alayıyla savaşarak öldüğünden, eşkıya Kara Yılan'la birlikte savaştığından, onun yanında şehit düştüğünden, okur yazar olmadığından ama İstanbul'da okumuş kişilerin hepsini cebinden çıkardığından, onun dünyayı herkesten iyi bildiğinden, Köroğlu soyu bir eşkıya olup zenginden alarak fakire verdiğinden, daha kurşun sesini duyar duymaz kaçan ya da düşmanla işbirliği yapmış ağaların ovayı paylaştıklarından, Gene eski hamam, eski tas, fakir fıkaranın aç kaldığından, ağaların, beylerin fakir fıkaraya olmadık zulümler ettiğinden, hiçbir şeyin değişmediğinden, fıkaraların sinekler gibi sıtmadan kırıldıklarından, Mustafa Kemal Paşa'nın yöresini alan bu ağaların, beylerin onu kandırdıklarından söz ediyor, coşmuş bir çağlayan gibi akıp gidiyordu. Hürü Ana hem onu can kulağıyla dinliyor hem de Efendi Hazretlerinden gözlerini bir an için ayırmıyordu. Şimdi işi anladım diye düşünüyordu. İşte şimdi anlamıştı Hanya'yı, Konya'yı. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın işte şimdi kim olduğunu bir güzelce, bir iyice öğrenmişti. Hele şunlar bir gitsinler, o omuzları altın döşeli Mustafa Kemal Paşa'ya bir iki sözü vardı ki, her sözü onun yüreğine hançerler gibi işleyecekti. Çok da ağır konuşmamalıydı. Herhalde iyi bir adamdı ki Efendi Hazretleri onun tasvirini çıkarmıştı. Şu zeki öğretmen de herkese yağıp gürlüyor, ağaların beylerin üstüne yalın püskürüyor, onlara ağza alınmayacak sözler söylüyordu da Kemal Paşa'ya bir türlü kıyamıyordu. İşte şimdi anlamıştı onun askerlerini incenin üstüne çekip yüzbaşısına hatçıyı niçin öldürttüğünü. Hele şunlar gitsinler de evden, hele ortalıktan el ayak çekilip Seyran'la Mehmet uyusunlardı. Bir sözler söyleyecekti ki ona. Öğretmen ne diyordu? Öğretmenin söylediklerini duymuş kulaklarına inanamamıştı. Ne diyordu şu öğretmen Zeki, ne diyordu? Mustafa Kemal Paşa da köylü, bizden bir kişidir diyordu. O tarlalarda ekinlerini kargalar yemesin diye karga çobanlığı yapmıştır diyordu. Ona bir sözler söyleyecek, o ölüp itinceye kadar bu sözlerin altından kalkamayacaktı. Sen diyecekti, dul bir kadının oğlu olasın da karga çobanlığı yapasın da, sonra da gelesin ordunun başı olasın da, fakir fıkara da senin askerin ola, sen de fakir fıkaraya zırnı koklatmayasın da, bütün dünyayı gene ağalara beylere pay edesin de. Bunu sana hiç yakıştıramadım. Bu ağalar beyler senin neyin olur ki? Sen bir karga çobanıyken onlar senin gül yüzüne bir kere olsun bakıyorlar, seni adamdan sayıp Allah'ın bir kuru selamını sana veriyorlar mıydı? Zeki Necat Yunan Savaşı'nı anlatıyordu. Yunan Savaşı'nda da çarpışmış Mustafa Kemal Paşa ile orada burun buruna gelmişlerdi. Mavi gözleri çok güzelmiş, sarışınmış. Hürüce bizim Sarı Veli'ye benziyor diye düşündü. O da Çanakkale'de dövüşmüş, bir bacağını orada koyarak dönmüştü. Öfkeli, dediğim dedik, sert huylu, doğruca bir kişiydi Sarı Veli. Demek bütün sarı adamlar böyle oluyorlar, bu sarı benizli mavi gözlüler. Bunlara konuşmak fayda vermez dedi kendi kendine. Ben de onun yüzüne ölüp yitene kadar bir daha bakmam. O karga çobanla ağzımı açıp da bir tek söz edersem, nah böyle çont olayım. Bu adamlara söz geçiremezsin. Ben de yüzbaşısına hatçıyı öldürtenin bir daha yüzüne bakarsam. Şu öğretmene bir iki sual soracaktı ya, ne dersin? Şurada Efendi Hazretleri konuşuyordu. Diyecekti ki, o Mustafa Kemal Paşa bizim adamımızdı da, karga çobanı has bir kişiydi de, sen de onunla burun buruna geldin de neden varıp da onun yanına sokulmadın? Sokulup da sen bizim has adamımızsın demedin. Demedin de onu gidip ağalara, beylere teslim ettin. Senin de bu işte hiç suçun yok mu Zeki oğlum? Gene de o Mustafa Kemal'in ölüp yitene dek yüzüne bakmayacaktı. Onun da hiç aklı yok muydu? O kargalara çobanlık ederken kendisinin yüzüne bakmayan, o kan içici, o zulümkârların kim olduklarını bilmiyor muydu? Efendi Hazretlerine de bir sözü vardı. Sen ki Ali'nin, Hazreti Muhammed'in atının kör oğlunun tasvirini çıkarmış bir kutlu kişisin. Hele söyle bakalım, bunun tasvirini niye çıkardın? Yoksa bu Zeki yalan mı söylüyor? Niye yalan söylesin? Hacçıyı öldüren onlar değil mi? Öğretmen konuştukça o böyle düşünüyor. Bu omuzu altınlı paşanın işini doluya koyuyor olmuyor, boşa koyuyor dolmuyordu. Bir türlü anlayamıyordu. Sonunda işin içinden çıkamadı, vazgeçti. İyi ki onlar gece yarısı gittiler de Hürü'nün de başı çatlamaktan kurtuldu. Bu öğretmen Zeki onu yormuştu. Bir de Efendi Hazretleri'nin huzurunda gerilere kas katı kesilmişti. Kemikleri çatırdayarak odasına giderken Mustafa Kemal Paşa'nın tasvirinin önünden onun yüzüne bile bakmadan geçti. Varsın çatlasın dedi kendi kendine. Ben şu Binboğa dağlarının Hürüce anasıyım. Bir daha ona yönümü dönersem. Lambayı başucundaki Ali'nin de yüzüne bakmadan söndürdü. Sanki Hacı'yı öldürenlerden birisi de oydu. Yatağa girer girmez uyudu. Sabahleyin derkenden uyandı. Mehmet onları denize götürecekti. Gün ışırken Mustafa Kemal'in doğru atın yanında çıkarılmış tasvirine ters ters baktı. Aşağıda Müslüm, Seyran, Mehmet atların başlarını tutmuşlar, onu bekliyorlardı. Bin ana dedi Mehmet. Dizgininden tuttu, atını önüne çekti, ayağından tuttu, kaldırdı. Hürü Ana genç bir insan çevikliğiyle eğere atladı. Seyran kimsenin yardımı olmadan usta bir binici gibi kendi bindi. Mehmet önde, ötekiler arkada, sel yatağından aşağıya deniz kıyısına indiler. Ana denizi görür görmez attan atladı, yürüyerek denizin kıyısına geldi. Çakıl taşlarının üstünde durdu. Deniz bu sabah çok durgundu. Dalgalar kıyıya kabararak aralıklarla gelip yavaşça vuruyordu. Hürri ana elini beline verdi. Bir süre güneşli denizi seyretti. Deniz ta ilerlerde yuvarlaklaşıyor, kabarıyordu. Seyran da tıpkı onun gibi ayakta dikilmiş kalmıştı. Böyle ne kadar gözlerini denize dikip beklediler, kimse farkına varmadı. Bir tuhaf güneş kokusu karışı bir tuz kokusuyla kokuyordu ortalık. ''Abov Mehmet yavrum, insan bunun karşısında küçücük bir iğne ucu kadar kalıyor. Ben korktum mu senin denizlediğinden?'' Durduğu yerin az ötesinde çakılların arasında dar bir çimenlik uzanıyordu. Yana doğru bir iki adım attı Hürri ana. Çimenlerin üstüne bağdaş kurdu, oturdu. Seyran da yanına geldi. Orada yan yana gözlerini denizin uzaklıklarına dikmiş kıpırdanmadan kaldılar. Mehmet onlara bir şeyler söyleyecek oldu, duymadılar. Müslüm atları sel yatağındaki çayırlığa bağlar bağlamaz bahçelerin içine daldı gitti. Mehmet pürenliğe koştu. Bir püren kümesinin yanına oturdu. Pürenin meseden kokusunu içine çekti. Pürenler çiçeklerini dökmüş, küçücük yuvarlak püren yapraklarından, çiçeklerinden daha keskin kokulu tohuma durmuşlardı. Karşıdaki geniş bir püren kümesinin üstünü de ak bir kelebek bulutu baştan aşağı örtmüştü. Mehmet ayağa kalktı, küçük püreni kökünden söktü. Ananın yanına vardı, sevinerek, uçarak. ''Bak anam, bak, bizim dağların püreni buraya gelmiş.'' Hürri ana onu duymadı. Mehmet sözlerini birkaç kere yineledi. Baktı ki ana duyacak gibi değil, püreni onun yanı başına koydu, oradan ayrıldı. Çakıl taşlarının kumlarının üstünden gün batıya doğru yürüdü. Uzun gölgesi çok önünden, kiminde de güneşli denizin üstüne düşerek gidiyordu. Çakılların arasına sıkışmış, kumların üstüne saplanmış türlü biçimde renkli deniz kabukları, kıyıda denizin attığı hayvan ölüleri, kırmızı çam kabukları, kütükler, ayakkabı eskileri, kırılmış şişeler, kurumuş deniz dibi bitkileri. Mehmet bunların hiçbirisini görmemişti. Denizin çok ötelerinden de buğu gibi yaygın, ardından da kabararak, uzayarak, genişleyerek ak bulutlar yükseliyordu. Şu Hürri anayla Seyran ne oldu onlara böyle? Başlarına vurulmuş gibi denizi görünce kıyıda öyle dilsiz kendilerinden geçmiş kala kaldılar. Bir de sabaha karşı daha gün ışımadan deniz kıpırtısız süt beyazken, işte o zaman göğün ta uzağına uçan martıların kanatları göğe değerken, bir ışık kasırgası içinde kalır savrulurken, işte o zaman görmelilerdi denizi Hürri anayla Seyran. O zaman 40 gün 40 gece buradan, bu denizin kıyısından ayrılamazlar, gözlerini denizden ayırmadan. Hem de dilsiz, hem de sağır, hem de etini bıçakla kesen haberi olmayacak bir biçimde yemeden, içmeden kala kalırlardı. Güneş ağır ağır yükseliyor, gölgesi ayaklarının dibine çekiliyordu. Hem yürüyor hem de ayaklarının sesini dinliyordu. Daha bu kasabaya, bu eve, bu denize, keskin kokulu portakal bahçelerine alışamamıştı. Abdüselam Hoca belki de iyi adamdı ya, bir tuhaftı. O adamda bir eksiklik vardı ya, neydi? Öğretmen Zeki Necat da iyi bir adama benziyordu ya, onda da bir eksiklik vardı. Bu kasabadaki şu okumuş yazmış takımında çok eksik vardı. Hepsi yarım adamlarmış gibi geliyordu Mehmet'e. Ağası, beyi, kaymakamı, müftüsü bir tuhaf, insanı rahatsız eden havadaydılar. Onların içlerini kemiren, dünyayı onlara cehennem eden bir kurt vardı ya. Ama bu kurt, bu eksiklik, yarımlık neydi? Bir efendi hazretlerinin yanında, bir demirciler çarşısında kendi köyündeymiş gibi rahat ediyordu Mehmet. Demirciler kırmızı demiri döverler, demire türlü biçimler verirler, örsün üstünden top top kıvılcımlar fışkırtır, ağız dolusu mutlu kıvılcımlar fışkırtır, ağız dolusu mutlu gülerlerken Mehmet gözlerini onların elinden ayıramıyordu. Efendi Hazretleri zaten bu dünyadan değildi ki. Belki az önce cennetten çıkmıştı, az sonra da o güzel parmaklarıyla dünyayı nakışlarla donatacak, arkasından da çekip gerisin geriye cennetine gidecekti. Efendi Hazretlerine yaramaz bir çocuk hali vardı. Cennetinde gidip çocukları bulacak, onlarla erik, portakal, ceviz hırsızlığına gidecek, bütün bahçeleri talan ettikten sonra cepleri koyunları dolu dolu Kevser ırmağının gözüne dönecekler, bir çalılığın ortasına kuytuluğuna sığınıp gözlerden uzak ceplerinden çıkardıklarını kuşkuyla yörelerine bakındıktan sonra yiyeceklerdi. İş yerinde çalışırken de parmaklarının ucundan renkler, biçimler akarken de Efendi Hazretleri kuşkuyla yöresine ürkek bakıyor, elindeki fırçayı bir çalıntı yiyecek yercesine camın üstünde gezdiriyor, kendisinin de inanamadığı, görünce şaşkınlık içinde kaldığı, bir renk, bir biçim ortaya çıkınca yüzünde önce bir sevinç, sonra bir hayranlık beliriyor, ardından da bir hüzün geliyor, iş yerini, bütün resimleri Efendi Hazretlerinin tüm bedenini kaplıyordu. Her resimde her zaman böyle olmuyordu. Kimi zaman sevinç, kimi zaman da hayranlık sonuna kadar sürüp gidiyordu.
Ayrım sonu.